İyi geceler sayın izleyiciler. Programımızı Altı Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Evet Altı Hocam, ne anlatalım?
Hocam geçen akşamki evrim programını ben de bizzat oradaydım, şahit oldum. Yani bu kadar dogmatik, bu kadar artık inanç haline getirilmiş bir düşünce, yani hayret edilecek bir şey. Bu da bir iman hakikati gerçi ama yani tesadüfleri, yani eskiden tahtayı oyuyorlardı, tahtaya tapıyorlardı. Şimdi de taşa toprağa aynı hale getirmişler. Ona tapılmış oluyorlar evrimciler. Evet. Sende de belki görüntüleri vardır.
Hocamız söyledi yani tesadüfi ilah edinmiş olduklarını, mutasyon diyor yaptı tabii. Diyor. Mutasyon yani tesadüfi mekanizma. Tesadüfi bu kadar böyle iman etmiş olmaları, bu kadar tapmaları tesadüfe çok hakikaten iman hakikati. Tesadüf mü diyorsun? Hayır tesadüf değil diyor. Peki ne diyorsun? Tesadüf diyor. Şimdi bakın bunun filmi var. Gerçekten söylüyor bunu. Bakın şimdi izleyicilerimiz ibretle seyretsinler. Şimdi dün akşamki evvelsi akşamki özür dilerim programdan. Bakın sesini de açıyorum şimdi. Ne diyecek? Darwinist pagan rahibi arkadaş.
Evrimin tesadüfle hiçbir alakası.
Tamam nedir?
Bilişim tesadüfi. Bakın. Tesadüfi olarak pek çok çeşit olur.
Şimdi bir daha ben bunu bir daha göstereceğim şimdi bu. Tam anlaşılmamış olabilir.
Evrimin tesadüfle hiçbir alakası.
Tamam nedir?
Bilişim tesadüfi. Bakın. Tesadüfi olarak pek çok çeşit
olur. Evrim diyor ki tesadüfle hiçbir alakası yoktur diyor. Sonra tesadüfen bütün çeşitler oluşmuştur diyor. Yani bu kadar kepazelik, bu kadar rezalet yani.
İşte Kur'an'da ayette evet. Geçiyor ya şeytan Allah'a sınırım mealen. Yani ona saçma akılları mı emrediyor evet. Diyor. Saçma akılları. Diğer bir şey için pis akıllarından bahsediyor. Berrak bir akıl yok. Yani bunu bir muhakeme gücü yok. Yani zekilik bir şey ifade etmez. Ama akıl bambaşka bir olay. Akıl gördüğü şeyi, gözlemlediği şeyi doğru yorumlayabilme, muhakeme edebilme evet. Gücüdür. Yani bu normal bir akılda bir insanda olur. Değil mi? Sen bir örnek verirsin her zaman tablo. Değil mi? Bir tabloya baktığı zaman bunun bir ressamı olduğunu bilir insan. Şimdi bu tabloya ki. Bakıp da bunun bir ressamı yok, bu boyalar döküldü, kendinden oldu diyen insan da akıl olabilir mi?
Evet.
İstediği kadar şey olsun yani üniversitede öğretim görevlisi olsun. O fark etmez de papağana da ezberletiyorsun. O da ezbere gelir okur yani sorun değil. Yani onunla alakası yok. Akıl yok, şuur yok. Evet. Şuur kaybolmuş yani.
Ama tabii bu yani vicdanen herkes bilir Allah'ın yarattığını. Çünkü bu pagan rahibi arkadaş da bir tablo gördüğü zaman bunun ressamın olduğunu kabul eder. Tesadüfen oldu demez. Hatta tesadüfen oldu derse biri deli gözüyle bakar. Yani aklından zoru var herhalde der. Ama aynı kişi çıkıp bütün bu milyonlarca çeşit canlı kainatın sonsuz evrenin yani evrenin tesadüfen olduğunu ileri sürecek kadar ileri gidebiliyor. Ama kendi söylediğine kendi de inanmıyor. Bakın diyor ki önce tesadüfen tabii olmaz diyor. Sonra bütün çeşitler tesadüfen olmuştur diyor. Yani bari değil mi? Bu duruma düşme yani böyle bir şey. Bakın bu tesadüf saçmalığına Darwin'in kendisi bile inanmıyor zaten. Şimdi bakın bu Charles Darwin'in söylediği bir sözü göstereyim ben şimdi. Bakın diyor ki Charles Darwin, bu mükemmel evreni özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeyde dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim. Eğilimliyim. Yani yaratılmış olarak demek istiyor. Ve bütün bu kanunları açıkça her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçlarını gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir. Yani Allah tarafından yaratılmıştır. Ama daha fazla düşündükçe daha fazla kafam karışıyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bakın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum diyor. Olur mu? Yani şans eseri olabilir mi? Çok açık söylüyor. Evet. Hatta öyle itirafları var ki bakın diyor ki bu arkadaşlara ithaf olunur pagan rahibi arkadaşlara ve diğerlerine. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Bakın neler söylüyor. Tesadüfen olamaz diyor. Değil mi? Paçavra diyor. Ara geçiş formları yoktur diyor. Ara geçiş form evrimin tek kanıtlarını fosil kayıtlarında bulabiliriz diyor. Ondan sonra kitabında aynı kitapta ara geçiş formları da yoktur diyor. Bakıyoruz diğer tarafa diyor. Bakın diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse Darwin söylüyor bunu kitabında. Neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Neden yok diyor. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde. Bakın bir tesadüf olsa karmaşa olması gerekir değil mi? Söylüyor bunu. Evet. Ama diyor tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde. Çünkü yaratılmış da ondan. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır diyor. Kim diyor bunu? Charles Darwin diyor. Yani bu arkadaşlar Darwin'den daha Darwinist. Bakın diyor ki Charles Darwin, bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Francis Darwin, Charles Darwin hayatı ve mektupları. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı. Francis Darwin, Charles Darwin'in hayatı ve mektupları. Yani çok açık bir şekilde, değil mi? Tesadüfen olmayacağı o kadar açık ki. Yani bu mesela bir proteinin, değil mi, oluşamayacağını biz bunları ispat ettik. O programları ispat edildi. Fakat bu kadar mantıksızca bir şey söylüyor ki. Küçük çocuklar vardır böyle, şımarık çocuklar. Bir şey söylersin, bana ne, bana ne, bana ne der. Ne desen bana ne der böyle. Tam o tarz böyle yani. Ne desen ispatlıyorsun, delil getiriyorsun, bana ne, bana ne diyor. Bir daha delil getiriyorsun, bana ne, bana ne diyor. Bir daha delil getiriyorsun, bana ne, bana ne diyor. Kendi söylediğiyle çelişkiye düşüyor. Tesadüfen olmaz diyor. Sonra da bir cümle soruyor ki, bütün çeşitler tesadüfen olmuştur diyor. Tam bir rezalet yani böyle. Yapazelik.
Canım her şey... İşte yok, hemoglobin bir mutasyon oldu diyor. İşte bir oradan güzel bir mutasyon oldu diyor. Her mutasyonda mükemmellikler oluşuyor yani böyle. Yani bu dinleyen insanların da feraseti, aklı var.
Evet.
Yani her şeyi de okuyabiliyorlar. Bilgi çağındayız. Yani böyle söylediğinde kalan bir şey değil. Hem orada zaten yanlışlanıyor anında canlı olarak. Hem de bunun bilgisi her yerde var.
Evet.
Yani bu bununla nereye kadar gidebilirler yani? Bu kendi kendilerini kandırıyorlar. Zaten en fazla da Türkiye'nin %1-2'sini, 3'ünü belki kandırabilmişler. %90'ından fazlası Allah'a inanıyor ülkemizin. Yani bunlar marjinal kalmış. Garip bir ideoloji, dogma sahibi kişiler, öyle diyelim yani.
Evet. Yani mutasyon konusu o kadar saçma bir şey ki, bakın mutasyon DNA'nın akıllara durgunluk veren, maşallah Allah'ın yaratma sanatı tabii, durgunluk veren bir hassas şeyi var, mekanizm yani yapısı var. Çok kompleks bir yapısı var daha doğrusu. Binlerce gen var yani protein kodlayan bölgeler ve bir tek gen birçok özelliği aynı anda kontrol ediyor. Çünkü birden fazla protein kodlayabiliyor ve birbiriyle alakasız özellikleri. Mesela aynı gen hem göz rengini kontrol edebiliyor, hem boyun uzunluğunu kontrol edebiliyor, hem de herhangi bir organın özelliğini kontrol edebiliyor aynı canlıda. Dolayısıyla bunda yapılacak, bakın, rastgele bir değişiklik, harf değişikliği yani. Harflerin yer değiştirmesi, kopması, harfin çıkması ya da yerine harf eklenmesi çok büyük bir hasar meydana getiriyor. Ve onun yapısını bozuyor. Çünkü zaten o kadar mükemmel bir yapısı var ki proteinlerin böyle. 500 amino asitlik bir proteinin alternatif sayısı 10 üzeri 650. Yani 650 sıfırlı bir sayı. 10 üzeri 650 sıfırlı bir sayı kadar alternatif protein oluşuyor. Daha doğrusu evet, polipeptit yapısı diyelim. Zincirden oluşabiliyor. Bunlardan bir tanesi o protein olabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi belli bir hormon olabiliyor. Tiroid hormonu diyelim. Sadece bir tanesi yapıyor. Diğerlerinin hepsi işlevsiz oluyor. Farklı olduğu için. Tiroid hormonu olmuyor. Hiçbir işe de yaramıyor. Şimdi böyle bir şeyi, değil mi? Sadece sonsuz akıl sahibi varlık yaratabilir. Çünkü DNA'da protein doğru olarak, o sadece 10 üzeri 650 taneden bir tanesi doğru olarak kodlanmış olarak var. Ve bu hep böyle. 100 bin çeşit protein var, 100 bin içinde geçerli bu. Ve peptit bağıyla olması gerekiyor ve sol elle olması gerekiyor. Şimdi bunun şifresini en doğru şekilde biz, üstelik binlercesini aynı anda buluyorsak DNA üzerinde, bu tesadüf olan olduğu, mutasyonun olduğu öne sürülebilir mi? Bu kadar bir rezalet olur mu yani, mantık açmazı? Yani tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir. Son derece bir mantık hezimeti. Bir acizlik yani böyle. Mesela uzayın her yerinde biz, değil mi, değişik medeniyetler bulsak, bunların canlılar bulsak, bunların hepsine tek tek evrimleşti mi diyecekler yani bunlar? Ki onu diyorlar. Diyecekler değil, diyorlar. Richard Dawkins ne diyor? Değil mi en son? Protein tesadüfen olamayacağını kabul etmiş. Bunu diyor uzaylılar getirdi diyor. Uzayda evrimleşmiş canlılar getirdi diyor. Bu da tam bir rezalet tabii yani böyle. Oradaki canlı evrimleşti. Ondan sonra proteini ve hücreyi buraya attı diye böyle ipe sapa gelmez bir izahta bulunuyor. Hatta onun filmi de var, onu da gösterelim şimdi. Evet, şimdi hemen onu gösterelim. O çok önemli çünkü.
Protein bir de işlevi var. Ya protein oluştu, protein kendi başına işlevsiz olarak orada sabit durmuyor ki. Protein mesela mitokondri enerji santrali gibi bir şey, değil mi? Son alınan besini al gidiyor laktik asite kadar yakıyor. Orada enerji ortaya çıkartıyor. Enerjiyi insana enerji veriyor. Hücrenin hayatını devam ettiriyor.
Evet.
Ya şuurlu bir işlev var. Bir görev edinmiş. O görevi başarıyla yerine getiriyor. Bunun şuurunda mı bu? Bir tane protein bu. Cansız bir şeyden bahsediyoruz yani. Ona evet. Bir görev verilmiş. O görev yaptırılıyor. Evet. Allah'ın ilhamıyla, emriyle yapıyor onu.
Evet. Şimdi doğada oluşamaması bakın çok temel bir konu. Yani mümkün değil oluşması. Şimdi orada şunu iddia ettiler. Bir deney var işte proteinin peptit bağları tesadüfen oluşabilir diye. Yalan. Ya böyle bir şey yok. Yani siz doğaya bıraktığınız anda bakın. Doğal ortama, laboratuvar değil, laboratuvar ortamından bahsetmiyoruz. Çünkü laboratuvar ortamı kontrollü ve bilinçli bir ortam. Siz kontrollü ve bilinçli mekanizmalarla peptit bağ yaptırtıyorsanız zaten o zaman o evrimin olmadığını kanıtlar zaten bu. Çünkü evrim tesadüf üzerine kurulu. Yani o Pagan Rahibi arkadaş da söylüyor. Tesadüf yoktur diyor önce ama sonra tesadüfen oldu diyor. Çünkü tesadüfi mekanizmalarla oluştuğunu savunuyorlar bunlar doğada. Değil mi? Tamamen tesadüfe dayalı. Mutasyon nedir? Tesadüfi değişiklikler de DNA'da, rastgele.
Evet.
Doğal seleksiyon dedikleri, o saçmalık nedir? Seleksiyon lafı da aslında anlamsız. Doğanın bir şey seçtiği falan yok zaten. Seçemez. Doğanın bir bilinci yok ki. Evet. Taş, toprak, kayanın ne bilinci olsun? Dalga mı geçiyorlar? Yani doğa tabii ki bir şey seçemez. O da tesadüfi. Doğayı işin içine karıştırdığı için değil mi? Şimdi dolayısıyla hiçbir şekilde tesadüfen doğal şartlarda protein oluşmaz. Bunun deneyini yaptılar zaten. Yani bu proteinleri, amino asitleri zannediyor mu ki o bırakmadılar doğaya? Defa hep yaptılar bunu. Olmadığını kendileri kanıtladılar zaten. Şundan dolayı bir kere amino asitleri bakın. Amino asitler de tesadüfen oluşmuyor. Onların olması için de hücre ve enzimler gerekiyor. Hadi diyelim amino asitleri biz verdik buna. Bütün amino asitleri bir protein oluşturması için. Bunu dışarıda bıraktılar. Değil mi? Güneşin altına. Güneş ışınları, bakın havadaki oksijen, topraktaki metaller, diğer bütün kimyasallar anında tahrip ediyorlar amino asitleri.
Tabii.
Yani amino asitlerin bırakın birbirine bağlanması, bağlanacak vakti bile olmuyor. Hemen tahrip oluyorlar. Öyle bir konu yok. Hele peptit bağ hiç oluşturamıyorlar. Çünkü peptit bağın oluşması için enerji gerekiyor ve dolayısıyla enzimler gerekiyor. Özel protein yapıları gerekiyor. Peptidli transferaz denen bir enzim gerekiyor. Yani bu şunun gibi. Daha önce de yani vermiştik aynı örneği ama yokuşun başına siz bir tane bilye bırakıyorsunuz yokuşun en alt kısmına. Bu kendi kendine yuvarlanarak tırmanır mı yukarı? Tabii ki tırmanmaz. Herkes bilir bunu. Onu oraya tırmandırmak için özel bir mekanizma gerekir. Ya bir şeyin bir taşıt aracının üstüne koyacaksınız değil mi? Bir enerji harcayarak onu yukarı götürecek ya siz alıp götüreceksiniz enerji harcayarak. İşte bu reaksiyon da bunun gibi. Enerji gerektiren bir reaksiyon yokuş yukarı götürülen bir reaksiyon ve bunu enzimler yapabiliyor ancak. Hı hı. Yani böyle kendi kendine bırakılan şartlarda oluşmuyor. Siz istediğiniz ısıyı verin, hatta isterseniz soğutun, yine olmuyor. Kaldı ki bir de doğada hemen tahrip oluyor amino asitler. Bir de sadece bu da değil. Amino asitlerin sadece sol elle olanların seçilmesi gerekiyor. Bu da hücrenin aklı yani hücreye verilmiş, daha doğrusu Allah'ın ve aklıyla olan bir şey. Hücrenin içerisinde olan bir şey. Hücre hiçbir şekilde sağ elleri işin içine katmıyor. Kattığı anda çünkü proteinin yapısı bozuluyor. Doğada hem sağ elliler var hem sol elliler var. Nasıl olacak o zaman? Değil mi? Mutlaka girecek sağ elli. Öyle bir konu yok ki. Amino asitler kendi mi karar verecek? Dur biz sadece sol elliler birleşelim, sağ elleri katmayalım diye. Böyle rezalet olur mu? Bu canlı hücresinde olan bir yaratılışın ortaya getirdiği bir sistem bu. Allah'ın yaratmasıyla olan bir sistem. Proteinler kullanmıyorlar sol elli olanları. Sadece sağ elli olanlar kullanılıyor. Bakın bu çok önemli bir gerçek. Artı doğru dizilimde olması gerekiyor. Bakın söyledik 10 üzeri 650 tane, 10 üzeri 650 sıfırlı bir sayı bu. Alternatif var. DNA'da sadece doğru olan kodlanmış olarak var. Ve bir tane de değil, 100 bin çeşit proteinin kodu var insan DNA'sında mesela. Ve hepsi doğru şekilde kodlanmış. Başka şekilde en ufak bir değişiklik yaptığın zaman yapı bozuluyor. Mutlaka bozuluyor, bilinen bir şey bu. Mesela hemoglobinde, ona örnek vermeye kalktılar. Tek bir harf değişikliği olduğu zaman orak hücreli anemi oluyor. Çünkü hemoglobin molekülleri glutamik asitle valin diye iki amino asit değiştiği zaman, normalde bulunan glutamik asit valine dönüştüğü zaman hemoglobin hemen kristalize olmaya başlıyor. Bu da eritrositlerin o diskoid denilen bir yapısı vardır böyle. Kenarları daha kalın, ortaya doğru çökelen böyle. Onu bozuyor. orak şekline getiriyor onu, hücreyi. Hı-hı. Kristalize olduğu için hemoglobin molekülleri. Ve bunlar damarları tıkayarak bütün sistemlerde tahribat meydana getiriyorlar. Beyin felci oluyor, böbrek yetmezliği oluyor, akciğerde pnömoni oluyor, kemik sisteminde iflas ediyor, gastrointestinal sistemde damar tıkanıklarına bağlı hasarlar oluşuyor, karaciğerinde, dalağında. Çok ağır bir hastalık ve öldürücü bir hastalık. Neden? Bakın amino şeyde hemoglobin molekülünde, hemoglobin denen protein molekülünde tek bir harf değişikliği var. Tek bir amino asit değişikliği var, özür dilerim. Tek bir amino asit değiştiği için. Ya bu çok, bunu bir de faydalı mutasyon diye örnek vermeye kalktı. Dedi ki o dedi işte hem anneden hem babadan hastalık gene olursa tamam doğru hastalık oluşuyor ama biri hastalık gene biri şey olursa o zaman olmuyor. Bu da cahilce bir şey. Ya bilmiyor ya uyduruyor. Yani ben bilmediğini tahmin ediyorum, umuyorum daha doğrusu. Bir kere heterozigot dedikleri yani hem anneden babadan sağlam anneden hastalıklı olduğu zaman bu grubun bir kısmında hastalık hakikaten görülüyor. Görülmüyor diye bir şey yok. Az bir kısmında olsa görülüyor hastalık belirtileri. Hı hı. İkincisi o eritrositler daha dayanıksız, daha kırılgan bir hale geliyorlar. Hastalık belirtileri olmasa bile. Mesela diyelim spor yaptı böyle ciddi futbol oynadı, basket oynadı o kişi. Hemen hastalık krizi başlıyor. Hastalık belirtileri ortaya çıkıyor ağır egzersizde. Hı. Veya dağa çıktı mesela oksijen oranı azalıyor ya dağa çıktığında. Hemen hastalık belirtileri başlıyor. Yani sakat hasta hale gelmiş o insan oluyor. Heterozigot olsa da. Ya bunları böyle faydalı mutasyon diye örnek vermeleri tam bir rezalet. Ya da diğer verdiği bir örnek daha vardı. Mesela şeyi söylüyor. Escherichia coli isimli bir bakteride deneyler yapıldı diyor. Hakikaten 2008 yılında yayınlandı. Lenski isimli bir Darwinist bilim adamının yaptığı deneyler bunlar. 10 sene, 20 sene gözlemliyor bakterileri. 11. jenerasyondan sonra onlar çok çabuk tabii ölüp başka bir şey oluşuyor. Yeni bir jenerasyon oluşuyor. Bakteriler çok hızlı çoğalma olduğu için. Şunu görüyorlar. Sitrat denen bir madde var. Normalde glukoz ortamında bulunan bakteriler sitrat denen maddenin bol olduğu ortama bırakılıyorlar. İşte 10 bin, 20 bin kuşak sonra bu Escherichia coli'nin sitratı kullanmaya başladığı görülüyor. Hah diyorlar işte bu faydalı mutasyon. Mutasyon oldu bir de faydalı işte al size faydalı mutasyon. Bu da değil. Bu kadar cahiller. Bir kere Escherichia coli normalde sitratı kullanabiliyor. Onu kullanacak donanıma sahip zaten o bakteri. Hmm. Sadece anaerobik koşullarda yani oksijenin olmadığı koşullarda kullanıyor onu. Çünkü oksijen olmadığı zaman onun bir özel transport proteini var. Hücrenin içine girmesini sağlayan bir protein. Oksijen olmadığında o protein aktif hale geçip onu içeri alıyor sitratı. Hmm. Şimdi dolayısıyla donanıma sahip bir kere bakteri. Yani kullandığı zaman öyle yani sıfırdan oluşmuş bir sistem yok. Evrimcilerin iddia ettiği gibi mutasyonla da oluşmuş bir sistem değil. Zaten o sisteme sahip. Transport proteini mutasyon geçirip de bu spesifisitesi dedikleri yani ona karşı olan özel durumu değişiyor. Sakat hale geliyor transport proteini. Dolayısıyla sitratı bırakmaya başlıyor serbest hücre içine. Bundan dolayı bakterisi kullanabiliyor. Hmm. Yani burada da genetik bir bilgide artış yok. Tam tersi kayıp var. Tabii ki evrime delil değil bu.
Zaten genetik bilgi kendi başına Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birisi yani mikrobiyolojide. Evet. Bir kere bilgi var. Değil mi? 1 milyon ansiklopedi sayfası bilgi diyorsun DNA'nın içinde. Bilgi varsa akıl var demek ki. Yani bir akıl o bilgiyi oraya koyuyor. Tesadüfen ortaya bilgi çıkar mı? Mümkün mü böyle bir şey? Belli ki Cenab-ı Allah'ın sonsuz aklının tecellisi o DNA'da tecelli ediyor.
Evet.
Değil mi? Yani orada bilgi varsa akıl var demektir. Onu koyan, oraya yerleştiren, ona tecelli eden orada bir akıl var.
Evet, şimdi
bilgiyi
bakın.
Bilgiyi hiç açıklayamıyorlar zaten.
Evet. Şimdi bu yani rezaletleri saymakla bitecek gibi değil. Bakın şimdi şunu gösterelim. Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question. Pardon, by using bir dakika, the word who. Olmadı.
Well, tekrar mı başına?
Evet, başına. Bakın, Dawkins'e soruyorlar. Dawkins bir kere bunların hepsinden. Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Peki öyleyse nasıl yaratıldılar? Soruyor. Daha doğrusu bir başa tekrar alalım da şimdi şey dememiş, izleyememiş olan seyircilerimiz olabilir. Evet bakın. Peki yeri ve göğü kim yarattı diye soruyorlar Dawkins'e. Neden özellikle kim yarattı diye soruyorsunuz. Peki öyleyse nasıl yaratıldılar? Çok yavaş bir süreç ile. Peki nasıl başladı? Nasıl başladığını hiç kimse bilmiyor diyor. Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz. Hayatın kökenin ne tür bir olayla başlaması gerektiğini biliyoruz. Bu kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu. Peki o nasıl olmuş diyor. Size söyledim, bilmiyoruz diyor. Yani nasıl başladığı hakkında hiçbir bilginiz yok mu? Hayır, hayır. Hiç kimse gibi ben de bilmiyorum. Olay şu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Bundan çok uzun zaman önce, evrenin herhangi bir yerinde bir medeniyet Darwin'in teorisinde öne sürdüğüne uygun olarak çok yüksek teknoloji sahibi olacak şekilde evrimleşmiş olabilir. Ve bir hayat formu dizayn edip dünyamızdaki yaşamın tohumlarını atmış olabilirler.
Ander senden masallar.
Yani rezaletin boyutu artık böyle şeyden çivisini çıkardılar. Yani diyor ki ama bir kere bakın şunu söylüyor. Şimdi bu dün akşamki Pagan Rahibi arkadaşlar hayatın başlangıcını ondan evvelki bölümlerde de güya bildiklerini iddia ediyorlardı. Bunların şeyhi olan Richard Dawkins bilmiyoruz diyor bir kere. Bu bir. İkincisi değil mi? Protein tesadüfen olur demiyor bakın. Dikkat ederseniz. Doğada tesadüfen olur diyor mu? Hepsinden daha iyi bilmiyor mu Darwinizmi? Değil mi? Bunların iddialarını. Olmaz diyor. Bunu diyor ancak diyor uzaylılar getirmiş olabilir diyor. Yani olay yani böyle insan ne diyeceğini şaşırıyor bakın. Şimdi bakın size başka bir şey göstereceğim. Yine evrimcilerin mantık bozuklukları. Bu çok önemli. Bunları sık sık göstermeye devam edeceğiz böyle. Can, daha da geliyor şimdi. Affetmeyin. Bakın.
Yani cansızla cam arasında böyle kutsal çok farklı bir şey yok.
Duyulabiliyor mu?
Yani cansız madde canlı madde arasında çok büyük bir fark var. Biz cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü öyle bir nokta. Ya henüz daha yapamadık. Kusura bakmayın.
Peki şu anda cansız maddeden canlı yapabilir miyiz?
Elbette.
Şu anda.
Tabii ben
tüm söylüyorsunuz.
Tabii.
Ender Bey.
Hayır. Ay Allah. Çok ibretlik durumlar yani böyle.
Formdan geçer.
Sonsuz ama ihtimal neden bir ihtimal üzerine çöküyor?
Ama bakın onu uygun söyle. Bakın uygun hücresel koşullarda.
Nanosaniyede bunu yapan güç bakayım. Nedir? Bunu anlatın bize.
Nanosaniyede bunu yapan güç polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler.
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvet nedir? Hangi? Seçici akıl nedir?
Seçici
protein katkılırken bakın protein katkılırken.
Bir akıl olmadan ulaşabilecek kadar ileri gidiyorlar.
Tek cümleyle söyleyecek olursak eğer bizim bugünkü çok hücrelerin ilk atasını oluşturan temel hücreye baktığımızda bu hücrenin bugünkü özelliklere sahip hücreleri vermesindeki en önemli etkenin bir bakterinin başka bir bakteri içerisinde, bu da arkebakteriden bakteridir, girip bir ortak yaşam oluşturmasıyla biz bugün bildiğimiz hücreyi meydana getirmiş oluyoruz. Yani evrimsel olarak meydana çıkıyoruz.
Yani
ya bırak Allah'ım sen! Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey ya? Yani böyle bir şeyin diyaloğu halinde bizim ikimizin ortak noktada buluşması gibi bir zaten şey olamaz ya seninle. Şimdi bak. Şimdi sevgili kardeşim bu dünya şimdi dünya değil elma ama dünya gibi farz edelim. Bak Borgmarker'la bu ekvator dediğimiz ortasından geçen ekvator dediğimiz saçmalığı işaretledim.
Sinan Bey bak, saçmalamayın.
Şimdi ben sana açıklıyorum. Bak şimdi. Bu ekvator dediğimiz saçmalığı işaretledim. Bu dünyanın ortasından denen ekvator. Ne kadar bu ekvatorun çapı? 40 bin kilometre. Bize hep eskiden beri bir günde mi döndüğü söyleniyor bu dünyanın. Yani ne demek bu? 24 saat demek. Şimdi ufak bir hesap ya bu. Ufak bir mantık hesabı. Şimdi 24 saatte 40 bin kilometre dönen bir dünya var. Bu da demektir ki böl 60'a. 16.667 kilometre dönen saatte demek. Böl onu da 60'a. 487 metre dönmesi lazım bunun bir saniyede. Şimdi ben bu... Şimdi güzel kardeşim ben bunu zıpladığımda Şimdi ben olduğum yerden zıpladım. Ben şimdi buraya bir... Bak şimdi. Buraya ben zıpladım. Buradan ben şimdi... O mantıkla gidersek buraya bir... Şimdi buraya bir çizgi koydum. Bu çizgi burada. Bunun 24 saat sonra çizginin sabah uyandığımızda baktığında aynı yerde olması lazım. Değil mi? Şimdi bak ben bu çentin olduğu yerden zıpladım. Zıpladım, bir saniye havada kaldım, bir saniye yerdeyim diye düşün. Havada kaldığım süreyi ikiye böl. Şimdi onu ben zıpladığımda 481 saniyede gitmesi lazımken ben niye zıpladığım yere düşüyorum?
Sinan Bey, yerinize zıplıyorsunuz.
Niye ben zıpladığım yere düşüyorum? Yer çekimi sırf orada mı var yer çekimi? Benim zıpladığımda 480 kilometre ileri gitmem lazım. Metre. Ama aynı yere düşüyorum. Bak. Ha bu birinci örneğiydi. İkinci örneği. Şimdi bana diyeceksin. Yer çekimi diyeceksin. Bağlar bizde dünyayla dönüyor diyeceksin. Böyle bir şey var mı? O zaman biz doğduğumuzdan beri bir iğme içinde 1000 kilometre hızla bir yerlere savruluyoruz. Böyle bir şey yok. O zaman evlerimizin mesela suyu bıraktığın zaman niye düz düşüyor madem iğmeli bir şey? Arabanın camını açtın. Kafanı çıkart arabanın camından. Ne oluyor? Suratına bir rüzgar. E şimdi madem dünya 1000 kilometre hızdan dönen bir varlık, niye bir sokağa çıktığında suratına 1000 kilometre hızdan şey çarpmıyor, rüzgar?
İnternette hazırlamışlar, dalga geçiyor herkes. Yani Türk halkı çok zeki. Öyle onların zannettiği gibi değil. Bunlara kanmıyor artık böyle. Bakın ne diyor? Tesadüfen oldu diyor, sonra tesadüfen olmadı diyor. Bakın tekrar bakalım.
Evrimin tesadüfle hiçbir alakası.
Tamam nedir?
Bakın. Tam bir rezalet yani böyle.
Evrimin tesadüfle hiçbir alakası.
Tamam nedir?
Tesadüfi. Bakın. Tesadüfi olarak pek çok çeşit olur.
Yani değil mi? Bu artık böyle işin tam yani şeyle çivisini çıkartmış durumdalar böyle. Orada değil mi? Göz göre göre bu kadar bir yalanı savunmak ve onu savunmak için binlerce başka yalan söylemek yani böyle bunun tabii kabul edilebilir bir tarafı yok. Çok iyi biliyor arkadaşlar da böyle bir saçmalığın olamayacağını, tesadüfen olamayacağını. Değil mi?
Tabii.
Tesadüf yok diyor, sonra tesadüf var diyor. İşte canlıyla cansız arasında bir fark yoktur diyor. Laboratuvarda yaparız diyor, yapamayız diyor. Yani böyle değil mi? Çok garip ifadeler, garip çelişkiler, böyle mantık hataları tamamen bilime aykırılar bir kere. Yani bir batıl dini savunmak adına sürekli olarak bilime aykırı yalan söylemek durumunda kalıyorlar. Durumunda kalıyorlar değil, söylüyorlar. İsteyerek yapıyorlar çünkü.
Tabii.
Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Ama yani şimdi bakın Türk halkı bunu ayırt edebiliyor artık inşallah. Hocamız vesile etti Allah değil mi? %90'ların üzerine çıktı Darwinizm inanmayanların ki %71'li yıllarda %75'i Türkiye'nin Darwinizm'e inanıyordu. Evrime inanıyordu ama %90'ın üzerinde şu anda inanmıyor artık. Halk da çok net olarak görüyor halkımız yani Türk halkı. Çok da zeki. Bunların da saçmalığını bizim arkadaşlarına nasıl mantıklı ve tutarlı delillerle çürüttüğünü oraya fosil getirmişler mesela. Bugüne kadar hiçbir evrimcinin fosil getirdiğini gördük mü?
Tabii.
Görmedik. Evrimin tek kanıtı fosillerde olabilir. Hiç fosil getirmiyorlar. Niye getirmiyorlar? Çünkü getiremiyorlar da ondan. Fosil yok. Ya bu bir kere zaten bitiriyor onları. Yani ne yüzle geliyorlar ki? Bakın biz hep fosille gidiyoruz değil mi bütün programlara?
Tabii.
Fosilleri koyuyoruz. Gerçek fosiller. 50 milyon yıllık, 100 milyon yıllık. Normal bugünküyle tıpatıp aynı. Hiç evrimleşmemiş. Nasıl çıktıysa, tarihte Allah yarattıysa... Hiç milyonlarca yıl boyunca hiç değişmeden gelmiş günümüze kadar. Onlar bir tane bile getirmiyor. Bir tane çizim gösteriyor. Bir tane şey gösterdi böyle fosil resmi. Nesli soyu tükenmiş bir fosilin resmini gösterdi. Dedi ki bu işte 247 milyon yıllık galiba. Hı hı. 247 milyon yıl önce sudan karaya çıkan güya ara form diye bir şey göstermeye kalktı. Hemen orada tabii Cihat Hocam da patlattı yani. Dedi ki olur mu dedi. 315 milyon yıl önce yaşamış olan Hylonomus diye... Bir kara canlısı var, sürüngen var zaten. O senin gösterdiğin fosilden 100 milyon yıl önce neredeyse yaşamış hayatta.
Tabii.
Ya bu ne demek? Değil mi? O bir tane çıkardı, ondan sonra sustu zaten. Bir daha da
sosyal lafını etmedi.
Direkt atıyor. Yani olur mu? Evrim bakın. Allah evrimle yaratmış olsa, Allah'ın yaratmasının dışında hiçbir şey olmaz zaten. Tesadüf saçmalığını bir tarafa bıraksınlar bu kepazeliği. Allah evrimle yaratmış olsaydı her yer ara geçiş formuyla dolu olacaktı.
Tabii.
Değil mi? Şimdi onların, yani evrim... İddiasına göre 350 milyon fosil var bugün. 349 milyon tane ara geçiş formu olması lazım. Eciş, bücüş, patolojik, asimetrik canlılar. Bir tarafında kolu var, bir tarafında yok. Biraz kol var, biraz kanat var. Biraz daha büyümüş kanat, tek kanat var. Kanadı eğri büğrü, sonra simetri, ısı bozuk bilmem nesi falan böyle. Yani bütün sistemlerin değişmesi gerekiyor. Zaten bu mantıken olmaz da bilimsel olarak da olacak bir şey değil tabii ki. Ama bunların delili olması lazım. Yani delil olmayan bir iddia olabilir mi? Tam tersine 350 milyon fosil bunların bu saçma sapan iddialarını yalanlıyor. Onun için Darwin diyor, yok diyor ara geç formu diyor, hipotez paçavra parçası diyor benim iddiam diyor. Değil mi? Darwin'in kendisi söylüyor bunu.
Tabii.
Dolayısıyla böyle canhıraş bir şekilde savunmaları çok garip bir şey yani. Böyle kabul edilebilir bir durum değil.
Yani en ufak bir şeyi sorsan kalem, bu kalem tesadüfen meydana gelmiş olabilir mi diye.
Kesinlikle olmaz
der. Çünkü aklından şüphe ederler onu yani, değil evet. mi? Olmayacağı belli bir fabrikasyon ürünü yazmak için özel olarak dizayn edildiği, kapak verilmiş, işte uç yapılmış, mürekkeple yazıyor. E bu mu daha mükemmel? Yoksa insan mı daha mükemmel? Milyonlarca çeşit canlı ve onların birçok organları, metabolizması, kainattaki birçok dünyanın dengesi. Yani milyon tane şey sayabilirim şu an. O mu daha mükemmel? E bu kadar basit bir şey tesadüfen meydana gelemiyorsa, o kadar milyonlarca çeşit canlılık ve mükemmellik nasıl tesadüfen meydana gelsin?
Tabii yani.
Onlar bir kere bilim adamı evet. olmaya da gerek yok. Yani bunun hani böyle biyoloji kürsüsünde bir şey öğretim gibi falan, bunların hiçbir anlamı ifadesi yok. İnsan olmak yeter. Normal akıllı olmak, vicdanlı olmak yeter. Herhangi bir şeye baktığında sen onu muhakeme gücün varsa bir kere sen zaten ondan daha üstünsün. Yani onun bilgi sahibi olması fark etmiyor. O kadar bilgiyi yüklemiş üstüne. Taşıyor çuvalla, hiçbir şey fayda etmemiş. Çünkü aklına fayda etmemiş oluyor evrimcinin.
Evet.
Yani değil mi? O yüzden
ya zaten, yani,
evet, normal pardon. Bir insan baktığında herhangi bir şeyin varlığında, değil mi? Sandalyeyi görüyoruz, koltuğu görüyoruz. Bunun yapılmış olduğunu biliyor insan. Bu kadar basit bir mantıktır bu. O zaman kendine baktığında, etrafına ve her şeye baktığında onun da yaratılmış olduğunu anlar insan yani. Bu vicdan ve muhakeme gücündedir. Eğer insansa, ruhu varsa bunu algılar çok rahatlıkla. Evet. Yani bir bilim sahibi, yani böyle bilgi sahibi çok fazla olmasına gerek yok.
Evet.
Alim olmasına da gerek yok ama alim oldukça, bilgilendikçe, detayları öğrendikçe tabii ki o zaman Allah'ın gücünü, kudretini çok daha derinlemesine kavrayıp, vakıf olup ona daha yakın olur, onu daha çok sever, daha çok korkar. O tabii daha faydalı olur, o ayrı bir mesele. Evet.
Bir de ayrıca yani ben de dinledim programı, süper bilgisizler. Yani hakikaten genetik bilmiyorlar, mikrobiyoloji bilmiyorlar, paleontoloji bilmiyorlar. Yani söylediklerinden hiç haberi yok. Bir şey söylüyorlar, anında yanlışını hemen yüzlerine vuruyoruz zaten yani böyle. Bütün iddiaları baştan aşağı yalana ve bilgisizliğe dayalı. Yani bir şey anlatırken hakikaten bilmiyor. Bilmediği için de bir mutasyon oldu diyor böyle. Hemen lafı böyle bir cümle. Çok kolay diyor işte, diyor mutasyon. Ya çok kolay. Mesela işte solungacın akciğere dönüşümünü sordular. Diyor ki çok basit diyor. Hemoglobin molekülü var diyor. Onu diyor, oksijen ilgisini arttıran maddeler vardır diyor. Bunlar bir mutasyon olur diyor. Hemoglobin diye etrafına gazı alır diyor. Sıkışır diyor. Damarın çekerek al sana yani. Şimdi bir kere solungaçın ne olduğunu bilmeyen bir pagan rahibinin ifadesi. Akciğerin ne olduğunu da bilmeyen bir pagan rahibinin ifadesi. O kadar kompleks ve o kadar farklı yapıları var ki. Yani mesela şunun gibi düşünebiliriz. Arabayla uçak gibi diyelim.
Tabii.
Şimdi bu diyor ki, bunun iddiası şöyle. Araba mı? Tabii diyor. İki vidasını değiştirdiği uçak olur diyor. Rastgele, bir de o vidalar da rastgele değişecek. Ve uçak olacak ondan. Tabii diyor. Hemen olur diyor. Ya bu kadar böyle bir mantık hezimeti olabilir mi? Yani saçmalık olabilir mi? O kadar mükemmel yapı ki bunların, bakın binlerce proteinden oluşuyor bunlar. Genlerde kodlanmış olan. Her iki yapıda. Bunlar da ve birbirlerinden çok farklı yapılar. Bunların proteinlerinde ya da genlerinde en ufak bir değişiklik yaptığınız zaman siz o organda bir değişiklik meydana geldiği anda sakat hale geliyor, işlemez hale geliyor.
Tabii.
Şimdi akciğer mükemmel olduğu zaman çalışıyor, solungaç da mükemmel olduğu zaman çalışıyor. Yani akciğerdeki bir parçanın eksikliğinde akciğerin işlevleri duruyor, akciğer çalışamıyor. Yani bir fayda sağlamıyor canlıya. Dolayısıyla mesela bunların iddiasına göre yani doğal seleksiyon bir deniz canlısının karaya çıkacağını önceden hesaplayamaz. Önceden hesaplayıp ondaki meydana gelecek değişiklikleri durup da dur ben bundan akciğer oluşacak deyip seçecek böyle mutasyonla meydana gelecek değişiklikleri bir akıl yoktur doğada. Bu doğada akıl olur mu yani? Böyle kepazelik olur mu? Bir de ayrıca balığı yani herkes bilir bunu yani çocuk bile bilir. Sudan çıkarttığınız anda birkaç dakika içinde ölür. Böyle rezalet olur mu? Yani suyun içinde o akciğer geliştirmeye başlayacak. Yani günün birinde ben karaya çıkacağım diyecek balık. Milyonlarca yıl içinde. Bir de çocukları da bunun böyle devam edecek böyle. Önce bir parçası oluşacak. Onun solungaçı dururken akciğere hiç ihtiyacı olmadığı halde. Sonra bir şey de alacak ve bu da tesadüfen olacak.
Bir de buna mozaik canlıları örnek göstermeye kalkıyorlar mesela üstüne üstlük.
Evet.
Yaşayan mükemmel, her şeyle mükemmel şu anda yaşayan canlıları. Yani tamamen bir akıl şeyi, çöküntüsü ve yani artık
bu kadar dışarıdan bakıldığı yani hakikaten yani böyle ibretlik böyle.
Anlaşılıyor. Yani çıksınlar daha iyi oluyor, çıksınlar.
Yok, Allah'ın izniyle ezim ezim ezeceğiz yani bunları böyle. Hakikaten ezim ezim ezeceğiz inşallah.
Sıra
yeter gelsinler tabii inşallah Allah'ın izniyle. Allah izin verirse inşallah. Bakın bu çok sevimli birisi bana bir not göndermiş. Mail atmış, mesaj göndermiş. Hı. Diyor ki selamun aleyküm Oktar hocam. Aleyküm selam. Yayınlarınızda çoğu zaman sevimli hayvanlara yer ayırıyorsunuz. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Bu nedenle ben de size katkıda bulunmak istedim ve bir video hazırladım. Şimdi videosunu göreceğiz. Umarım beğenir ve yayınlarsınız. Evet. Adnan Oktar hocama çok sevgi ve saygılarımı iletin lütfen. Sizi Almanya'dan izleyen genç kardeşinizden Harun 15 yaşındaymış.
Öyle mi?
Evet, bunu hazırlamış ve internete koymuş. YouTube'a acayip çok hoşuma gitti. Aleyküm selam diyorum. Aslanlar Aslanı bizi seyrediyorsa eğer şu anda. Şimdi de onun kardeşimizin hazırladığı filmi görelim bakın. Almanca isim de koymuş. Zülse Tire, Türkçesini de koymuş. İngilizcesinde. Sevimli.
Maşallah.
Maşallah ne kadar sevimliler hakikaten.
Maşallah.
Maşallah. Yalnız bu gençler zehir gibi ya maşallah. Ya 15 yaşında kardeşimiz maşallah. Maşallah ama aslan.
Değil mi? Helal olsun maşallah. Maşallah.
Böyle tanıdığım gençler var 17-19 yaşında. Maşallah ortalığı sallıyorlar böyle yani.
Maşallah.
Çok da sevimler ya maşallah. Allah ne güzel yaratıyor değil mi? Bunun böyle mutasyonla olduğunu iddia etmek tabii yani böyle tam bir rezalet. Ne kadar sevimli değil mi? Simetrisi, renklerinin uyumu bakın. Bütün canlı benim milyonlarca tür var. Öyle bir iki tür değil ki. Hepsi mükemmel yaratılmış. Bir de onu iddia etmeye kalktılar. Şimdi ona da bir cevap verelim de inşallah. Hı. Evet. Diyorlar ki canlılar mükemmel değildir diye bir ifade kullandı orada.
Evet.
Şimdi şu anlamda mükemmeldir. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, gözünü çevirip gezdir, hiçbir çatlaklık göremezsin diyor. Hakikaten hiçbir canlıda veya evrenin hiçbir yerinde anormal, uyumsuz bir durum yok. Bir düzen var. Mükemmel bir düzen var yani böyle. Düzensizlik hiç yok. Bakın Charles Darwin de söylüyor. Hı hı. Neden diyor doğa bir karmaşa halinde değil de her şey yerli yerinde diyor. Bakın çok önemli bu. Darwin söylüyor bunu. Yani hiçbir düzensizlik yok anlamında. İşte bu mükemmellik budur. Canlıların sistemleri de o şekilde. Yani nereye baksak oksijen taşıma sistemlerinden mitokondrinin işlemesine, gözün görmesinden, kulağın işitmesine, akciğerden, solungaçlardan, omurgaların yapısına kadar hep bir mükemmellik vardır. Hiçbir bilim adamı çıkıp da bakın bu çok önemli. Şu şöyle değil de böyle olsaydı daha iyi olurdu diyebileceği bir sistem bugüne kadar görülmedi. Milyonlarca tür canlı var. Ama Allah tabii imtihan gereği olarak mesela şöyle buyuruyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan diyor zayıf yaratıldı diyor. Yani bu ne demek? Hastalıklar oluyor, yaşlanma süreci var, işte hafıza kaybı oluyor yaşlandıkça değil mi? Böyle bütün eksikleri gösteriyor Allah dünya hayatında ama bunların hepsi özel olarak yaratılmış.
Tabii.
Mesela göz mükemmel bir organ bu anlamda. Biz hastalıkları yani hariç tutarsak, tabii hastalık durumlarında Allah gösteriyor onu böyle bozukluğunu ama baktığınız zaman anında değil mi net gören değil mi üç boyut mükemmel böyle görüntüyü algılayan daha doğrusu beyni ileten elektrik sinyallerini bir dünyanın en mükemmel kameralarından daha mükemmel bir göz yapısı var. İşte mükemmellik budur. Bir eksiklik yok. Çünkü mesela şöyle olabilirdi. Görüntüyü net göremezdiniz. Işık çakması şeklinde olurdu. Görüntüler birbirine karışırdı. Hiç oluyor mu böyle bir şey? Olmuyor. Tabii hastalık halleri hariç. Bunları katmıyoruz şimdi. Dolayısıyla bu açıdan mükemmellik, bir eksikliği yok. Ama tabii ki Allah zayıf olarak yaratıldığı için özel olarak imtihanın gereği olarak eksiklerini vermiş. Mesela evet. Hastalıklar var ki onlar da mükemmel. Bakteriler var dışarıda değil mi? Virüsler var. Vücudunuza girip hastalık meydana getiriyorlar ama sizin de mükemmel bir bağışıklık sisteminiz var. Çünkü her mikroba ve virüse karşı özel olarak silahlar üretiliyor. Antikor denen maddeler ve bunlar siz daha doğmadan genlerinize yazılı olarak var. Bakın bunu da mutasyon diye ileri sürmeye kalktılar. Bu da çok saçma bir mantık. Bir kere o kadar mükemmel bir yaratılış ki bakın siz daha doğmadan dışarıdaki bütün yapıları, bütün mikropları, virüsleri önceden tanıyıp bunları genlerinize kodlamış bunların proteinlerini ve anahtar kilit gibi yani bir mikrop geldiği zaman tıpkı bir kilidi açan anahtar gibi ona tam uygun antikor geliyor onun üzerine yapışıyor. Ve bunların bakın 10 milyar tane çeşidi var tahmin edilen. 10 milyar çeşit antikor. Ve bu sizin genlerinizde siz daha doğmadan yazılı olarak var. Değil mi?
Tabii.
Şimdi bu mükemmel bir yaratılışı gösterir bu. Yaratıcının aklını gösterir. Çünkü insan daha doğmadan dışarıda neyle karşılaşacağını bilebilir mi? Hiç kimse bilmez. Değil mi? Virüsün bakterinin yapısını laboratuvardaki bilim adamları bile bilmiyor çoğunun. Hı hı. Ancak aşılamak için o mikrobu bakteriyi özel olarak alıp parçalıyorlar. İnsan vücuduna veriyorlar. Suni olarak da yapılamıyor. Hı hı. Yani bilgisayarın başına geçip onu hazırlayamıyorlar. O yapıları. Kimse bilmiyor yani nasıl olduğunu. Alıp araştırması lazım laboratuvarda ya da o antijen yapısını. Özel deneyler yapacak yıllarca ki nasıl bir yapısı olduğunu ortaya koyabilsin. Bunun gibi milyonlarcası var dışarıda ama sizin vücudunuza bu hazır olarak yazılmış. Bakın Ali Demirsoy diyor ki bu hücrelerin diyor bağışıklık sistemi hücrelerin diyor kahin olması gerekir diyor. Önceden bilmesi için diyor dışarıda evet. Karşılaşacağı. Bu ne demek kahin olması bir şeyin? Kahin demek bir şeyi önceden bilen, ileriyi geleceği görebilen anlamına gelir değil mi? Şimdi bir hücrenin böyle bir aklı olabilir mi? Olamaz. Tabii bu neyi gösterir? Yaratıcının yani hem insanı yaratan, insanın bağışıklık sistemi yaratan, mikrobu ve virüsü yaratan yaratıcının aynı sonsuz akıl sahibi yaratıcı olduğunu yani Allah olduğunu kanıtlar bu bize. Tabii. Makul düşünen bir insan hemen bu sonucu çıkartır. Burada mutasyon oldu bilmem ne oldu der mi? Ya nereden bilsin bağışıklık sistemi hücresi mutasyon olup da mutasyon aklı mı var ki dışarıda şu bakteriyle karşılaşacak? Dur ben bunun silahını hazırlayayım diye. Bir de yani proteinler öyle kompleks yapılar ki bu bağışıklık sistemi hücreleri. Bakın devam edelim. Burada çok önemli yani o kadar rezalet bir düşünce yapısı var ki. Şimdi bu dediler ki evvelsi günkü programda hipermutasyon diye bir durum oluşuyor. Yani harf değişiklikleri oluyor genlerin içerisinde. Ben şimdi anlatacağım onun nasıl olduğunu. Ve bundan dolayı fazla miktarda antikor, çeşitli antikorlar oluşuyor. Alın işte size faydalı mutasyon diye bunu örnek vermeye kalktı. Şimdi bu tam bir rezalet. Birincisi burada özel bir enzim var. Yeni keşfedilen bir enzim. Buna activation induced deaminase deniyor böyle. Özel bir adı var yani çok önemli değil bu. Bu enzimin yaptığı şu, bu DNA'da kodlanmış olarak var. Yani yaratılmış insanla birlikte. İlk insandan itibaren var bu. Bu enzim çıkıyor, DNA'dan RNA kopyalanıyor ya, kopyası çıkartıldı RNA evet. Çıkar önce. RNA'nın üzerindeki bazı harfleri bilinçli olarak değiştiriyor. Bilinç derken yani enzimin kendi bilinci değil de kontrollü onun için yaratılmış bu enzim. Özel olarak C harfini U harfine çeviriyor. Bakın bütün C'leri U harfine çevirecek bir yapısı var özel protein. Bunun için yaratılmış, bunun için tasarlanmış zaten. Yaratılmış daha doğrusu. Şimdi bu kontrollü bir değişiklik. Buna mutasyon denmez. Mutasyon neydi? Dış etkenlerle rastgele değişikliklere bunların dediği mutasyon değil mi? Burada bir rastgelelik var mı? Yok. Özel bir enzim yaratılmış. DNA'da bu zaten var. Bu enzim bakın sadece bağışıklık sisteminin B hücrelerinde aktif hale geçiyor, üretiliyor. Niye karaciğer hücresinde üretilmiyor? Niye beyin hücresinde üretilmiyor? B hücrelerinde üretiliyor. Sadece B lenfositlerinde. Ve oradaki C harflerinin RNA üzerinde U harfine gelişiyor ki çok miktarda antikor oluşabilsin. Nitekim 10 milyar çeşit antikor oluşuyor. İşte o antikorlar mikropların üzerine yapışıp onları tahrip edebiliyorlar. Bakın mükemmel bir yaratılış
bu. Ya bu iman hakikati
evet,
bu.
Evet iman hakikati bu.
Bu karışık tesadüfe kendine dayanak olarak bunlar ya bir acayip bir alem. Ve harika evet. Yani Allah'ın yarattığı özel varlıklar.
Evet.
Ya bu Allah'ın sonsuz gücünün, kudretinin müthiş bir tecellisi yani müthiş bir örneği.
Evet.
O da aynı şeyi alıp kendine epes yani.
Buna mutasyon işte yani burunu. Değil mi işte yani olay tabii çok açık
evet,
aslında.
Inşallah.
Sonra diyor ki mesela tirozin fosforilaz diye bir enzim var. Bu enzim hücrelerin birbirine olan yani hücreler arası doku vardır. Orada hücreleri bir arada tutan bir özel yapışkan yapılar vardır böyle onları yapıştırıcı olan. Onların oluşmasında hakikaten bu enzimin bir fonksiyonu olduğu biliniyor. Diyor ki bakın tek hücreli canlılar vardı diyor. Sonra diyor bir mutasyon oldu diyor. Tirozin fosforilaz enzimi oldu diyor. Bir baktılar diyor hücreler birbirine yapıştı. Koloni halinde yaşamaya başladılar. Alın size çok hücreli canlılar. Yani orada o kadar kompleks yapılar var ki bizim daha bugün bilim tarafından bilinmeyen böyle hücreleri bir arada tutan hücreler arası alışveriş var. Bilgi alışverişi var. Ondan sonra yararlı maddelerin geçişi söz konusu. Onlar böyle toplu halde yaşarken birbirleriyle ilişki halindeler. Hem hücreler arası dokuyla hem hücreler içindeki dokuyla birbirleriyle bağlantıları var. Böyle basit bir yapı değil ki bu. Bir de hiçbir protein mutasyonun olur mu? Yani bu şunun gibi. Diyor ki bir kitap var diyor mesela bilgisayarınızda Word dosyası. Siz diyor rastgele tuşlara da basmıyorsunuz diyor. Bir elektrik çakması oluyor diyor orada tesadüfi şeyken. Hop o bölüme işte yeni bir bölüm ekleniyor diyor. Ya da kitap var. Siz harfleri alıyorsunuz diyor, çalkalayıp bir atıyorsunuz diyor. Hop yeni bölüm ekleniyor. O bölümlerle bütünlük halinde böyle. O kitabı genişletiyor diyor. Bir daha yapıyorsunuz bir daha oluyor diyor. Bir daha yapıyorsunuz diyor. Sonra bir daha bir yapıyorsunuz diyor. O kitap diyor hop diyor başka kitaba dönüşüyor diyor. Biyoloji kitabı tarih kitabına dönüşüyor diyor. Biyolojiyi anlatan bir bilim kitabı birdenbire Osmanlı tarihini veya Çin tarihini anlatmaya başlıyor. Yani böyle kepazeliğin artık böyle yani insan utanır bunları söylemeye. Hakikaten utanması lazım.
Evet işte bazı yani aslında Allah'ın ayetlerinin tecellileri.
Evet.
Yani kimi insanlar vardır ki tabii mealen söylüyorum karşısına melekleri getirsen inanmayacaklar diyor Allah. O yüzden öyle yaratılmış olanlar da olacaktır. Allah onları vesile kılarak bizim hem kendisini tesbih etmemizi, yüceltmemizi ve insanların da o tesbihe katılmalarını vesile ediyor. Allah'a çok şükür. Onlar bakın, oldukça evet. Daha çok biz Allah'ın gücünü, kudretini anlatabiliyoruz, tesbih ediyoruz. Ona vesile oluyor çok şükür.
Şimdi ben size evrim olamayacağının ayetleri var aslında. Hı hı. Neredeydi o?
İstersen yarın evet, da devam edebiliriz.
Bir bakayım bulabilirsem.
Geç de oldu hani
belki. Evet geç oldu. Bitirelim o zaman. ayetler.
Yani biz sabaha kadar da devam edebiliriz de dinleyen kardeşlerimiz evet, yorulmamaları işleri
devam
olur.
Devam edebiliriz çünkü olur. Bulamadım şu anda.
Tamam inşallah o zaman. İnşallah yarın saat 22'den itibaren yine Harun Yahya TV'den.
Aslında buldum. Bir iki ayet okuyalım mı? Onunla bitirelim.
Ayet okuyalım tabii.
Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Yani Allah'ın haşa gücünü takdir edemiyorlar. Hı hı. Allah güçsüz mü? Allah yeri ve gökleri yaratıyor ve ol demesiyle yaratıyor. Hı hı. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah... Onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ve onlar için kendisine şüphe olmayan bir süre kılmıştır, ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Yani bu işte bunların adlandırdığı tabii. Evrim, doğal seleksiyon, evet. Mutasyon ne diyor Allah? Şeytan Allah'a sığınırım. Sizin ve atalarınızın isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Onunla ilgili hiçbir delil yok. Bütün deliller aksine yalanlıyor evet, bunların söylediklerini. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir hı-hı. Maşallah. İnşallah Hazreti Mehdi geldi. Hazreti İsa geldi, yol gösterici geldi. Darwinizm onun için yerle bir oluyor maşallah.
İnşallah.
Evet bitirelim mi?
Evet, yarın saat yine 22'den itibaren harunyahya.tv'de, internette, 106.4 Mavi Karadeniz FM'de, aynı zamanda Uydu'dan da Kaçkar TV'de ve Aksu TV'de beraber olacağız inşallah. Hayırlı geceler.